Merhaba Şak'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Biz biraz bu aralar düzensiz çekmeye başladık. Rutinimizi kaçırdık. Ama elimizden hani keyifli sohbet etmek istediğimiz için zorlamayalım diyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla buluşalım diyoruz. Ama biz de sizi çok özledik. Değil mi Altan?
Evet, çok özledik hakikaten. Yani uzun zaman oldu. Yani birbirimizi de özledik, sizi de özledik. Yani zaten biraz da bizi şey etkiledi. Bize gelen mesajlar etkiledi. Hani nerede, yok mu daha yeni bölüm? Nerede kaldınızlar etkiledi. Haklısınız. Biraz daha dikkat edeceğiz. Yayından önce bunu konuştuk. Biraz daha yani sorumluluk sahibi olarak şey yapacağız, hareket edeceğiz.
Evet, yani çok milyonlara hitap eden podcast olarak. Bir de o geyik vardı.
Geçen günkü Instagram kesintisinin bundan kaynaklandığını söylüyorlar. Özge, ne diyorsun? Bir süredir şak çekilmemesinden dolayı
Aa,
işte
evet ya,
bizim
Zuckerberg
DM
tabii.
patlamış.
Aynen öyle. Hani WhatsApp'tan yollayamadı insanlar birbirlerine bizim linkimizi. Instagram'da şey yapamadılar, hani kaydır yapamadık falan filan, böyle ortalık karıştı gerçekten.
Ne konuşuyoruz bugün?
Bugün fedakarlık konuşalım dedik.
Süper. Konuşalım ama bugün neden fedakarlık konuşuyoruz? Herhalde söylemek istediğim birkaç şey var. Öncelikle.
Öncelikle şunu itiraf etmemiz lazım galiba. Hayatımızda olan biten şeylerden şikayetlenme müessesesi olarak kullanıyoruz şakı bir yerde galiba. Böyle hani
Evet, yani başımıza bir şey geldiği zaman hadi bir bölüm çekelim. Birkaç bölümü çekelim. Aranıyor musun Özge? Hayırdır?
evet, telefonu diye şey telefon çaldı bir anda ya. Ne kadar şey, böyle podcast becerileri zayıf bir
Ya evet.
podcaster'ım ya.
Peki bir şey soracağım. Böyle Amerika'da yaşayıp Amerika'da yaşadığın olaylarla ilgili Türkçe serzeniş ayıp değil mi biraz? Yani insanların arkasından atıp tutmak olmuyor mu bu?
Bence yeteri kadar kullanmıyorum bile yani. Çok fedakarca davranıyorum bu konuda.
Yani yan odandaki adam hakkında konuşacaksın mesela birazdan. Yani hiç vicdanın sızlamıyor mu? Hiç biraz utanmıyor musun?
Ya peki bir şey söyleyeceğim. Hadi bana çakıyoruz burada şu an. 80 milyon bizi dinliyor. Bir de o geyik vardır ya, hani muhakkak ki hani nüfusun tamamı bizden haberdardır ve dinliyor diye. Bu da 80 milyonun önünde seni tenzih ediyorum ki falan diye. YouTube'a bir gir bak. Amerika'da yaşayan Türklerden YouTube kanalı olan kim varsa elinde kamera. Vay şurada bu oldu. Vay burada bu satıldı. Vay burada bunlar şu kadar para. Vay insanlar şöyle davranıyor. Sürekli bir jurnalcilik hareketi. Sürekli bir
Evet,
işte.
ama bizim ona ihtiyacımız var. Biz buradan merak ediyoruz. 5 dolara marketten ne alabildiğinizi gördüğümüzde hoşumuza gidiyor bizim. Yani iki Pringles işte atıyorum bir sos işte iki tane içecek falan aldığınız zaman biz burada izliyoruz onu.
Tabii Pringles muhtemelen orada oldu. 105 lira yani burada benim.
15 lira falan galiba, yanlış bilmiyorsam.
Yani talihsizlik.
Falan filan, buraları geçebilir miyiz?
Burayı...
Daha keyifli şeyler konuşabilir miyiz?
Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bugün kardeşimin doğum günü ve buradan kardeşimin doğum gününü kutlamak istiyorum. Çok fedakar bir abla olarak ona doğum günü hediyesi yollamak istediğimde çocuk doğrudan dolar istedi benden.
Ya müthiş, inanılmaz ya, alabildiğine gerçekçilik bu, başka bir şey değil, çok doğru bir şey yapmış.
Hani ablacığım sana şunu alayım, bunu alayım, yok. Abla sen bana dolar yolla.
Dolar gönder, evet. Sen bize dolar gönder. O oradan buraya gelene kadar zaten yani biraz daha şey olacak.
Havada değer
Biraz
kazanacak
daha
yolda.
değerlendirecek, evet.
Maalesef. Evet, neyse. Fedakarlık neden konuşmak istedim? Çünkü son zamanlarda şöyle gözlemlediğim bir şey oldu. Böyle iyilik olsun diye, hani faydam dokunsun diye verdiğim ya da görevim olmadığı halde, bu benim üzerime vazife olmadığı halde yaptığım şeylerin bazen dönüp dolaşıp benim ayağıma çelme taktığını, hay yapmaz olaydım dediğini görüyorum. Yani hep hayatım boyunca ara ara görmüşümdür. Hani kendimde de başkalarında da. Ama dün spesifik olarak bu hafta beni öğrencilerim çok sinirlendirdi.
Ayça'nın öğrencileri mi var ya?
Müsaadenle biraz onlardan şikayetlenip biraz da övüp gönüllerini alayım, ama nasıl olsa anlamayacaklar burada. Öncelikle sınav yaptım, dün vize yaptım onlara. Sınavda da bir ara tuvalete gitmem gerekti, işin açığı. Ben tuvalete gittim geldim, herhalde yaradana sığınıp böyle. Geldiğimde hiç kimse hiç hiçbir yere bakmıyordu. Ben bu kadar kopya çekmeye meyli olmayan öğrenci görmedim hayatımda. Yani Türkiye'de hocalık yapmış, asistanlık yapmış biri olarak öncelikle öğrencilerime kopya çekmeyi hiç tesebbüs etmedikleri için hem şaşkınlıklarımı hem de teşekkürlerimi buradan sunmak istiyorum. Hiç mi bir şeye bakmaya kalkışmazlar yani? Şoktayım.
Ben hani... hiç etkilenmedim. Yani öğrenci profiliyle alakalı da çok ciddi bir hayal kırıklığı yaşadım. Yani bir hoca sınavı terk edecek. O esnada işte hiçbir öğrenci kopya çekmeyecek. Bu çok açık saflıktır. Yani şey yapmayacağım, daha ağır konuşmak istemiyorum. Yani ben kızardım içeri girdiğimde. Siz nasıl insanlarsınız? Böyle bir şey olabilir mi diye. Bana çok şey gelmedi, bana çok geçmedi bu ya. Teşekkür edilecek bir şey yok burada.
Yani enteresan geldi bana da. Çünkü hani aslında hani bilmiyorum bunu söylemem ne kadar doğru ama hani oradaki optimal kaygıyla birbirlerine sordukları soruların da öğrenmeye faydası olacağını düşünürüm yani. Hani kopyanın öyle bir faydası da vardır. O anda öğrenirsin kopya çekerken.
Peki bunlara Allah bilirsen take home verdiğinde bunlar birbiriyle de konuşmadan yapıyordu.
Ben bunlara hani beni neyden sinirlendirdiler onu söyleyeyim sana. Sınavda ne çıkacağına dair bir kaygı, bir korku, hani böyle bir performans odaklılık, öğrenme odaklılık değil hayatta. Geleceğe dair hani ben bu bilgiyi nerede kullanırım, ben bu bilgiyle ne iş yaparım, ileride hani kariyerimde nerede lazım olur bu bana, bununla ilgili vizyonları yok yani. Hani şey olmuş durumda maalesef, ana akım eğitim sistemi bu sınavda çıkacak mı, ezberleyeyim mi, çıkmayacaksa hiç ellemeyeyim. Dönmüş durumda. Ve ben hani haftalardır bunun üzerine tepiniyorum. Hani bakın şunun hayalini kurun, bunun hayalini kurun işte falan. Böyle. Bana diyorlar ki hocam işte nelere çalışmamız gerektiğini listesini verir misiniz? Hani ne listesi? Ne anlattıysam derste o işte liste o. Hani slaytları veriyorum. Slaytlarda diyorum başlıklar var ya hani bold yazmışım mesela liste yani o hani. Bold yazdığım her şey bir başlıktır ve o bir listedir falan. Yani ben faydalı olmaya çalıştıkça, ben yardım etmeye çalıştıkça onların kaygı düzeyi daha da mı arttı? Daha da mı böyle şey hak bildiler kendilerinde? Şeye izin verdim en son dedim cheat sheet yani bir sayfa not hazırlayın kendinize. Kopya yazın sınavda kullanmak üzere bir
açık
sayfa.
Kaynak.
Açık kaynak değil yani defter, kitap, slide şu bu kullanamazsın. Hani biz burada iPad ile ders yapıyoruz. Hani iPad'lerimiz birbirine bağlı derste. iPad'lerinizi kullanamayacaksınız. Hani tabletlerinizi, bilgisayarlarınızı kullanamayacaksınız. Defter, kitap yok. Ama herkes bir sayfa kendine kopya hazırlasın. Bence muazzam bir şeydi yani iyilikti. Hani
ben keşke... yaptım diye demiyorum.
Hani bana yapılsın isterdim. Biz orada bir tarafımız çıka çıkasın. Sınavlar olduğumuz zamanları biliyoruz yani biz de o sıralarda oturduk. Aman Allah'ım biz ne yazmalıyız oraya? Hangisini yazmalıyız? Şunu yazayım mı kağıda? Bunu yazayım mı kağıda? Yani burnumdan geldi vermez olaydım o izni. En son geldiğimiz noktada hani bir de son dersi şeye ayırdım. Hadi hep beraber bir bütün konuların üzerinden gidelim bütüncül olarak. Hani hepsine bir tek tek bakalım. Konuları birbirleri birleştirelim. Önemli olan yerlerin altını tekrar çizelim. Yani bildiğin sınavda ne soracağımın aslında üst üstüne gidiyorum. Bu sefer şey soruyorlar. Hocam çok fazlaymış biz bu kadar şeyin önemli olduğunu düşünmedik. Kopya kağıdı hani bir sayfa dediniz. Arkasına da yazabilir miyiz? Lan yaz Allah aşkına yaz yani. Sen artık böyle...
Sen ne anlatıyorsun iki saattir ya? Sen Türkiye'de araştırma görevlisi olarak çalışmadın mı?
Çalıştım.
Sen öğrenci görmedin mi hiç hayatında? Bu neyin garipsemesi böyle ya? Şu an inanılmaz tepki toplayacaksın bu yayın sonrasında. Ben sana söyleyeyim yani kesinlikle inanılmaz tepki toplayacaksın. Şimdi, öğrenci böyle bir şeydir tam olarak.
Hayır hiç de değil. Benim
kesinlikle de böyle bir şeydir tam olarak.
Öğrencilerimden burada bu yayını bu dinleyenler var, bir şakı dinleyenler var.
Bir kere evet. Niye biliyor musun? Bu öğrencinin kabahati değil. Bir. İkincisi zaten fedakarlık bunun neresinde onu ayrıca soracağım. Üçüncüsü sen sistem olarak öğrenciye bu yetkinliği kazandığına dair bir diploma veriyorsun ve bu diplomayı aldığı nota bağlıyorsun. Bu öğrencinin kabahati değil. Bu sistemle alakalı bir durum. Tabii ki öğrenci sınavda ne çıkacağını merak edecek. Bu çok insani, çok doğal bir durum. Senin yapmaya çalıştığın şeyi anladım. Yani tek başına yapmaya çalışman bence bir ütopya akademide. Yani o üniversitenin eğitim stratejisini böyle şekillendirmesi lazım. Yani sen 50 ders arasında bir dersen bu şeye girer zaten bir yerden sonra da. Ya işte Özge Hoca'nın dersini alalım, o ders basit. İşte mesela sen sınav yapmazsın, sen biraz daha hayata dair, sen notu önemsemediğini söylersin dersin başında. Ve böyle bir reputasyonun olur okulda. Biri, işte hepimiz öğrenci olduk, biliriz. Özge Hoca şey, lay lay lom'a bağlanır. Hiç kimse demez ki.
Yazıklar olsun, işte fedakarlığın başıma bela oldu i̇şte, mu? Yazıklar olsun.
Demez, kimse demez ki sana Özge Hoca çok iyi öğretiyor. Yani şöyle, 100 öğrencim vardır. Ben sana çok net bir yüzde vereyim. 3 tanesi falan söyler. 10 tanesi söylemez. Yani işte okula göre de değişir büyük ihtimalle. Hadi ona çıkan yerler olsun ama en baba okulda onu geçmez. Öyle söyleyeyim ya. Benim istatistiğim bu.
Çalıştığım okul adına söyleyeyim. Sağlamak istedikleri şey öğrenci odaklı. Böyle şey endeksli değil, not endeksli değil. Öğrenme endeksli dersler yaratmak vesaire vesaire. Zaten hani amaç bu. Ve özellikle bizden psikoloji bölümünden de diğer bölümler destek alıyor. Derslerimizi nasıl tasarlamalıyız ki öğrenme odaklı?
Ama geçmemiş öğrenciye.
İşte yani güvenemiyor.
Bunun yapmaya çalıştığı şey öğrenciye ulaşmamış yani. O öğrenci hala öğrenci kafasında.
Temelen öğrenciler de kandırılmaktan korkuyor. Yani korkuyor. Evet. Önemli değil şu bu deyip hani sınavda hani nasıl da zor yerden sordum deyip bundan keyif alan hocaların varlığını biliyoruz. Biz geçtik oralardan. Ben bana yapılanla ben yapmayayım diye hani uğraşıyorum. Dolayısıyla işin fedakarlık kısmı bu. Hani ben Türkiye'deki öğrencilerim hani o zaman asistan olarak mesela sınavdan önceki dersi beraber çalışalım kısmına ayırdığımda hani mutlu olurlardı, minnet duyarlardı ve sınava daha iyi hazırlanırlardı. Ama yani zaten ben onlara hani defter kitap açık olsun dememdense bir sayfa kendinize kopya kağıdı hazırlayın demem bir kere onların işini kolaylaştırmak. Sayfaları karıştırıp karıştırıp bulamayacakları şeyleri çalışırken kendilerine bir böyle mind map, zihin haritası oluşturup kopya çekmeleri
kolaylaştırmak. Ben hala burada fedakarlık göremedim ama burada senin fedakarlığın ne ki?
Burada benim fedakarlığım millet hani kendiniz işte ne istiyorsanız işte nasıl çalışıyorsanız çalışın bana ne deyip öğrenciyi yalnız bırakırken ben orada hani benden beklenenin daha fazlasıyla onlara destek olmaya çalışırken onların bu sefer benden daha fazla şeyi talep etmesi ne gibi siz hazırlayına döndü. İşte iki sayfa olsun mu? İşte bize liste hazırlayın. Bize işte bilmem ne yapın falan filan.
Hani talep arttı diyorsun. Yani. Talep ben bir şey söylemek zorunda değildim. Ben işte açık kaynak yapmak zorunda da değildim.
Değildim.
Ama ben işte mesela işi açık kaynağa döktüm. Onların iyiliğine de olsun diye bir yöntem gösterdim. Hani toparlayın bir özet hazırlayın dedim. Onlar da dedi ki hocam biz bu özeti hazırlayamıyoruz. Kafamız çok karışıyor. Beraber hazırlayalım bunu.
Hayır sen hazırla diyorlar.
Sen hazırlı mı? Ha o biraz fazla olmuş evet.
O hani şey yaptı beni öfkelendirdi. Dedim artık geceden kumbağanızı yapıp sabah da kaşıkla yedireyim mi yemeğinizi yani hani öyle o da var mı ihtiyaçlarınız arasında?
Sen kurban ol bu öğrencilere öyle söyleyeyim sana.
Hayır.
Sen bunlara teker teker kurban ol.
Yani şeyi Türkiye'deki öğrencilerimin daha kıvrak, daha böyle çakal hatta hani tabiri caizse olduğunu düşünüyorum. Belki hani hani öğrenci sıralama okul sıralaması açısından hani burası Amerika'nın en iyi okulu değil baktığın zaman. Ama hani ve Türkiye'de çalıştığım okullar biraz daha hani yüzdelik dilim üstte bir okullardı. Belki onunla hani ilgili olabilir. Ya da belki Türkiye'de hayatta kalma stratejisi olarak yani çakallık yapmak zorundasın yani. Hani bana göre benim o kopya kağıdı hazırlayın dediğim şey var ya bizim zaten sıralara yazdığımız şeyler hani.
Aynen öyle.
Yani zaten herkesin hani doğası gereği diye düşündüğüm hani o kendi kısa notlar, özetler yazacağı şeyleri işte ise meşru olsun kağıda yazsınlar yanlarında getirsinler sıraları da karalamasınlar diye. Ama ben ne bileyim bunların kopya çekme maili olmadığını.
Evet. Neyse. Dertlenmiş ya Özgeciğim dertlenmiş.
Dertlendim.
Amerikan dertleri. Ha?
Asabım bozuldu işte. Biri diyor ben biraz fazla kaygılıyım. Bana 1,5 katı süre verebilir misin? Biri yani hani uyuyakaldım ben sınava gelemedim. Ben ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamazsın canım yani. Hani bu da bazı şeylerde hani bedelini ödememiz gereken sorumluluklarımız hani.
Ya evet. Konuya şöyle bir pencere açmak istiyorum. Lafa girerken şöyle girdin dedin ki işte yapmak zorunda olmadığım halde yaptığım fedakarlıklar dedin. Yapmak zorunda olduğumuz fedakarlık var mı? fedakar, yani yapmak zorunda olmadığımız şeyler fedakarlık çatısı altında toplanıyor zaten. Yani, anladığım kadarıyla. Yani benim bendeki karşılığı bu. Yani hep aynı hikaye var böyle. Yapmaz olaydım, keşke yapmasaydın. Hani kalıpları hayatımızda böyle çok fazla yer kaplıyor. Yani bunu böyle olgunlukla doğrudan ilişkili olduğunu düşünüyorum. Yani bir fedakarlık yoluna girdiysen, bir şey karşı tarafa bir şey vermeye niyetlendiysen, bu yönde bir motivasyonun varsa, bunun sonrasıyla alakalı herhangi bir beklentinin olmaması gerekiyor. Ama insan olduğun için bu mümkün değil.
Tabii.
Yani bir şey yapıyorsun, iyilik yaptığını düşünüyorsun ve bu iyiliğin karşılığını somut bir şekilde görmek istiyorsun. Yani böyle şey değil, illa böyle hani maddi bir karşılık değil. Bir gülücük, bir teşekkür, işte bir Allah razı olsun, bir minnet. Ha, bunları bekliyorsun, bunları istiyorsun. Denmediği zaman da işte mesela şey, şu an sosyal medyada görüyorum böyle skeçler çekiliyor işte. Bakkaldan çıkarken işte hayırlı işler diyor, işte atıyorum süpermarketten. İşte kasiyer dalmış, tamam mı, cevap vermiyor böyle. İşte küfür ediyor ona, tamam mı? Hayırlı işler dedim diye böyle tekrar küfür ediyor. Hani burada şey... Bunu da bir alışverişe dönüştürüyoruz aslında. Ama kaçırdığımız nokta bence şu. Bizim bu girdiğimiz ticarette karşı tarafın ne kadar rızası var? Yani ne kadar istiyor bizden bunu? Ya biz bu fedakarlığı yapıyoruz ama ona sormuyoruz. Mesela bazı durumlarda ona sormuyoruz. İşte mesela bir grup ödevi diyelim, tamam mı? İşte sen öğrencilerini gruplara böldün. İkişer kişilik gruplar halinde bir şey yapacaklar, bir paper hazırlayacaklar. Öğrencilerden bir tanesi tez canlı, tamam mı? Yani bütün o işte araştırmayı yapıyor, bir şey yapıyor vesaireyi yapıyor falan. O ödevi bir şekilde %95'ini hazırlıyor. Tamam, öbürü sadece işte Word'de kapak falan yapıyor, öyle söyleyeyim yani. O da böyle ya eline sağlık falan diyor. Sen diyorsun ki mesela ikinci ödevi de veriyorsun. Diyorsun ki ya grupları bozmayalım, şimdi tekrar uğraşmayalım diyorsun. Şimdi burada o hiç iş yapmayan, hiç emek harcamayan çocuk otomatikman şey yapabiliyor. Ya bu nasıl olsa tez canlı, dayanamayacak, yapacak diyebiliyor. Öbürü de mesela böyle bir durumda şey yapabiliyor. Ya evet, ilkini ben hazırladım, bunu da onun hazırlaması lazım diyebiliyor. Ama bence bana sorarsan ilk ödevi hazırlayan çocuğun buna hakkı yok. Çünkü karşı taraftan böyle bir talep gelmedi ki. Yani bunu hazırlıyorsan bundan sonraki süreçte böyle bir şeyle karşılaşabileceğini öngörmen lazım.
Tabii ki zaten benim buradaki hani... sıkışmışlığım, hani kızdım öğrencilere diyorum ya, aslına bakarsan tam da bu. Hani ben de bir fayda bekledim belki karşılığı. Hani ne gibi bir karşılık, ticaret, hani ya çok sevsinler beni ilk yılım, hani ya ne iyi öğret işte hoca desinler, hani onlar başarılı olsun, daha iyi notlar alsınlar, bu da hani ben niye onların düşük not almasından mutlu olayım, hani vay be ne güzel öğretmişim diyeceğim yani onlar daha yüksek not. Dolayısıyla hani babam şey der, fedakarlık iki parçadan oluşur, bir şeyleri feda edip kar elde etmek der, fedakar evet, diyor. Doğru. Hani senin dediğine geliyor, hani o aynı mantık, hani yani yaptığımız fedakarlıklarda da galiba öfkelendiren şey bu zaten, yani o karşılığını alamamış. Ben onun için şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, bilmem ne yapıyorum. O bana bilmem, yani ki bunu hani karşı tarafın rızası var mı bu ticarette diyorsa, köpeğimle ilgili bir örnek anlatayım. Ben toprağı Türkiye'den Amerika'ya getirmekte çok uğraştım. O bir hani sokağa atılmış 3,5 aylık bir golden'dı. Hı hı. Hani sahipsiz kalmış. Onu orada sahiplendim. İşte bir sene Türkiye'de beraber yaşadık. İşte 11 aylıktı biz Türkiye'den Amerika'ya taşındığımızda. Yok aşısı, yok pasaportu, yok bilmem nesi, yok burada köpek kabul eden ev bulmak, kiralamak falan. Bir de kocaman hayvan, küçük bir fino köpeği değil ki. Her hani kilo sınırı var mesela apartmanlarda. Bilmem kaç kiloya kadar köpek kabul ederim diyor mesela ev sahibi gibi gibi. Şimdi ben bu kadar uğraşıp onu buraya getirdikten sonra bir kere kışın beni bir rezil rüsva etti yolda yürürken. İşte bir tasmayı çekti, kaçtı, koştu, bilmem ne yaptı falan filan. Böyle yüreğim ağzıma geldi, kontrol edemedim daha eğitim.
Sinirlendin mi? Sinirlendin mi?
Ben nasıl diyorum ki? Oğlum ben seni buraya getirmek için hayvanla kavga ediyorum. Düşünsene yani. Ben yırtındım seni buraya getirmek için. Senin şu bana yaptığına bak. Köpek bakıyor dili dışarıda, ne yaptım ki ben sana? Yani hani o oradaki öfke aslında şeyden, hani dediğin gibi karşılığını alamadığımız şeyden. Yani ben bunu yaptım. ve bunu yaparken de akış içerisinde, huzur içerisinde, huşu içerisinde bir ilişki bekledim senden. İşte kasiyerden böyle bir güler yüz beklemek ya da ne
bence
bileyim.
Burada yapılması gereken şey şu. Bir film sana önermiş miydim hatırlamıyorum. İtirazım Var diye bir film var. Orada bir şey vardı. Karşılıklı böyle bir atışma esnasında şey diyordu. İşte verdiğiniz şey canınızı yakmadıkça vermiş sayılmazsınız.
Vah. Canımı yaktı lan bu. Canım yandı şu
an. Evet, yani verdiğin şeyin senden eksildiğini hissetmedikçe, yani gerçekten yani sana ait olan bir şeyi vermedikçe vermiş sayılmazsın. Yani sana fazla olan bir şeyi verdiğin zaman aslında o çok da vermek olmuyor baktığında. Buradan yola çıkınca ne söyleyecektim ya? Verdiğiniz şey ne bir dedim dakika. Ben?
Canını yakmadıkça vermiş sayılmazsın dedim.
Ha, burada şu var. Bu fedakarlık mevzusunda herkesin bence bir istihap haddi var. Yani herkesin gösterebileceği ve katlanabileceği bir fedakarlık sınırı var. Ben gösterilen yani fedakarlığın karşılığının beklenmesini çok anlamlı bulmuyorum. Bekleyenlerden biri olmama rağmen. Yani böyle çok rasyonel bir düşünceyle kendi rızamla yaptığım bir şeyin karşılığını beklemek bana çok anlamlı gelmiyor. Dolayısıyla benim burada bir kendime limit belirlemem lazım. Ya kendimi tanımam lazım. Ben neyi yaptığım zaman görmezden gelebilirim, unutabilirim bunu. Yani bence herkesin bir fedakarlık limiti var.
Aynen öyle. Çünkü
yani böyle kendinden ödün vererek, sıkılarak, sinirlenerek, işte böyle uflayarak, puflayarak bir şey yaptığında elbette ki diyorsun ki ya ben çok uğraştım bunun için. Bunun bana bir dönüşünün olması lazım. Yani bana bir minnet borcu var karşı tarafın. Sen zorla aslında şey yapıyorsun orada. Birinin cebine böyle bir şeyler sıkıştırıyorsun. Para sıkıştırıyorsun. Sonra onun geri ödemesini bekliyorsun. Ama adam diyor ki ya benim paraya ihtiyacım yok. Ben senden böyle bir şey istemedim ki. Ben o parayı başka yerden de temin edebilirdim. Dediği noktada çok hakkımız olmadığını düşünüyorum. O yüzden herkes şeyi bilmeli. Kendi sınırını edindiği tecrübeler doğrultusunda belirleyebilmeli. Yani hiç kimse kendini çok fazla yormamalı. İşte daha önceki yayınlarda da bahsetmiştim. Yani benim annem bayılır fedakarlık yapmaya. Ölür yani böyle işte el alem için, çevre için. Şimdi son dönemlerde biraz azaldı ama hakikaten böyle hayatımızın tamamına sirayet etmiş bir problemdi bu. İşte şey var, bunun en büyük örneği şeydir genelde işte salonu kapalı evler. Misafir için ayrılan ve hiç oturulmayan kocaman evet salonu kapalı evler ve bir bond çantada çatal bıçak setleri. Sadece misafire ayrılmış tabaklar ve çatallar. Ya biz
bardaklar,
mesela
evde
evde babamla bunu ya bu hegemonyayı bitirmek için çok uğraştık. Salonumuz bizim hep açıktı ama o çatal bıçağı, o tabağı mutfaktaki dolaplarımıza koymak için çok mücadele verdik. En sonunda ikna ettik ve kullanıyoruz şu an. Dedik ki yani işte bir oda, bir misafir odası diye bir şey olamaz. Yani salon misafire kapatılamaz. Ya zaten işte senede 10 gün bizim evimizde kalınmıyor. Toplamda 10 gün misafirimiz olmuyor. Geri kalan 355 günde biz burayı kullanabilmeliyiz. Biz bu kaşıkları, çatalları kullanabilmeliyiz diye. Bu böyle çok enteresan bir fedakarlık örneği gibi geliyor bana. Ben hemen hemen işte geleneksel Türk toplumunda ya evlerin %80'inde %90'ında vardır diye tahmin ediyorum.
Evde kazan kaldırarak netice itibariyle gümüş çatal bıçak takımını halka indirdiniz mi yani?
Aynen öyle yani, halka indirdiniz. Yani. Burada millet biziz dedik ya. Esas biziz dedik burada.
Çok güzel bir örnek verdim bence. Hani verdiğin şey canını yakmadıkça vermiş sayılmazsın'a bir tam bir şerh koyacaktım ki bence sen hani aynı şeyi düşüneceğimiz noktaya getirdin. Tam da şey diyecektim. Bu yüzden o zaman canını yakacak şeyi vermemelisin.
Evet.
Hani beni ne öfkelendirdi? Hani konuştukça daha iyi anlıyorum duygularımı. Hani dün buradaki hocalarla da konuştuk. Jack'le de konuştuk. Komşum Jack. Hani şey podcast'imizin şey konuğu. Hayali konuğu.
Gariban Jack. Hiçbir şeyden haberi olmayan.
Jack de bugün baba oluyor eşi hastanede. Buradan Jack'in karısına da bir avazla doğursun. Ya. Bazı tabirlerin İngilizce karşılığının olmaması beni çok yoruyor. Bir avazda doğursun diyemedim karısına. Çok...
Değil mi? Allah analı babalı büyütsün de yoktur büyük ihtimalle.
Yok. Yani öyle şeyler yok. Neyse, verdiğin şey canını yakmadıkça vermiş sayılmazsının karşıt önermesi ya da belki de komşu önermesi olarak, o zaman canını yakacak şeyi verme. Kim söyledi sana onu vermeni zaten? Hani belli ki sen orada bir kar bekledin. Hani birine bir şey faydalı olmaya çalışırken. Yani benim örneğimde işte çok sevsinler beni istemiş olabilirim. İşte başarılı olsunlar istemiş olabilirim. Belki 10 yıl, 20 yıl sonra ya işte üniversitede Özge diye bir işte hocamız vardı. O öğretmişti bana bunları desinler. Adım yaşasın istemiş
Yani
olabilirim.
zihinlerde kalmak istiyorsun bir iki cümleyle en
Tabii
azından.
ki,
Yani
tabii ki.
evet.
Yani dolayısıyla
Birilerinin hayatına dokunmak istiyorsun doğal olarak.
ve
Haklısın.
beni fazladan hani belki zaten kendime zor yeten bir şeyim var. Hani hayat döngüm var şu an. Hani yetişmeye çalıştığım bir sürü şey var. Bir de üzerine hani benim onlara o sağladığım imkan penceresinden hani ben bir şey yapmadım, kopya kağıdı hazırlayın dedim. Ama hayır, o zaman sen bize kopya kağıdı hazırlaya dönünce olay yani Ali Sami oldum biraz da yani buradan Turgay Şener'in de
Evet,
rahmetli
evet.
anlasın.
Biraz saçma olmuş ya onlarınki de.
Hani oydu beni şey yapan. Hani bir de sen konuştukça aklıma şu geldi. Mahcup eden iyilikler, yani zorla yapılan iyilikler ve iyi gelmeyen iyilikler, yani kendini iyi hissetmek için yaptım.
Şey vardı ya, araya giriyorum şu anda çünkü tam yeri bu hadsizlik bölümünde de bahsetmiştik. Sen bir söz söylemiştin. Geçen gün bir arkadaşımla konuşurken de aynı şey
Talep edilmeden
konuştuk.
yapılan yorum saldırganlık.
Evet, talep edilmeden yapılan yorum saldırganlıktır. Aslında bu işte bu hani fedakarlığın başka bir türü. İşte sen ona kendi aslında kendi tecrübeni paylaşmak istiyorsun. Ama şeyi merak etmiyorsun. Onun bu tecrübeye ihtiyacı var mı? Onun bu yoruma gerçekten ihtiyacı var mı? Şartlarınız aynı mı? Hani sen ona o şeyi söylüyorsun ama
Ya da onun ihtiyacı
kendi...
o mu?
Onun ihtiyacı o mu? Yani ya da belki ona zarar verecek bir şey mi acaba senin destek sandığın şey? Onun canını sıkacak bir şey mi acaba? Yani bunları hiç tartmadan böyle kendi eteğindeki taşı döküp de ondan sonra yani ben senin iyiliğini düşünüyorum. Ben senin için söylüyorum bunu. Tadında konuşmak da anlamsız. Aynı şey fedakarlık için de geçerli. Zorla gözüne soka soka yani istememesine, ihtiyacı olması ama istememesine rağmen. Bir de öyle bir durum var. Bir insanın senin fedakarlığına ihtiyacı olabilir. Bu başka bir şey. İstemesi başka bir şey. Bence önemli olan istemesi burada. İhtiyacının olması çok önemli değil. Yani burada bir fedakarlıkta bulunulacaksa bile, bir destek atılacaksa bile öncelikli olarak bu talebi kesinleştirmek gerekiyor.
Bununla ilgili
Ya
örnek vereyim mi?
var.
Böldüm mü?
Yok yok yok bu da zaten.
Yani iki, belki birbirinden bunu ayıracak iki örnek verebilirim. Bir tanesi bir cenaze evinde gördüğüm bir şeydi. Cenaze sahibi hani yakınım. İşte tabii ki yemeden içmeden kesilmiş, hani helak halde ağlama, işte üzgünlük vesaire vesaire. Hani bu sırada da hani yemek yapıp getirirler ya, yemek pişmez ilk belli bir süre. Yani Allah razı olsun, yemek yapıp getiren de çok olmuştu. Ama hani kadın, hani cenaze sahibi onca yorgunluğun ve hani üzüntünün üstünden ilk defa göğsüme yatıp yani uyumuştu, sızmıştı yani göğsümde ağlarken, hani çok kalabalık da daha tam gelmeden uyumuştu. O sırada elinde tencereyle gelen bir hani yemek getiren bir başka işte yakın diyeyim. Ölümü gör ne olursun bunu ye deyip, hani yemedin içmedin günlerdir deyip şuramda uyuyan, hani göğsümde uyuyan, hani omzumda uyuyan kadını uyandırıp yemek yedirmeye kalkıştı. Ben de tuttum ellerinden, yani bildiğin hani ellerinden, bileklerinden tutup hayır sakın uyandırma, zor uyudu zaten diye. Şimdi iki iyilik düşünüyoruz ikimiz de, hani birimiz fedakarlık yapmışız, yemek getirmişiz, öbürümüz fedakarlık yapmış onun omzunda işte, ya da fedakarlık da ben kendiminkini fedakarlık olarak görmedim açıkçası, hani doğal gelişmiş bir olaydı. Ama öbürü kendince bir fedakarlık ve iyilik yapmış, yemek getirmiş ve onu yedirmek istiyor ve bunun için de uyandırabilir yani hani. Uyan ve ye, benim yaptığım şeyi ye. Hani dolayısıyla burada ihtiyaç duymadığı bir şey. Orada ihtiyacı belli ki uyumak, sızmış, uyuyakalmış günlerin yorgunluğuyla. Burada ihtiyaç duymadığı şey için bir zorla dayatılan bir iyilik ve fedakarlık var. Bu bir örnekti. İkincisi de benim başıma gelen ve beni çok ayıktan bir şey olmuştu. Bir arkadaşıma kendine çok acımasızca yaklaştığı bir noktada şefkat gösteriyorum. Yani şefkatli bir açıklamalar yapıyorum ya da işte bak diyorum hani daha sonra üzülüp pişman olduğun çok şey oldu bunlarla ilgili. Hatırlıyor musun? Hani acaba yine şey mi yapıyorsun? Kendi sermayenden yiyerek mi böyle bir karar veriyorsun? Acaba bir dursan mı? Acaba hani bir baksan mı deyip hani onu yakında bir arkadaşım olduğu için hak görmüşüm kendime. Şefkatle sarıp sarmalamaya çalışıyorum kendimi. O zaman bana şey dedi Özge, şefkat senin en güçlü yanlarından biri olabilir. Çok güzel şefkat gösteriyor olabilirsin. Fakat şu an şefkatine ihtiyacım yok. Aksine senin bana şu an şefkat göstermek beni daha da öfkelendiriyor ve anlaşılmamış hissettiriyor. Benim şu an bunu yapmaya ihtiyacım var. Hani bu neyse ne, bu olacak.
Bununla kalmak istiyorum diyor.
Bununla yani kalmak istiyorum. Gerekirse sonrasında ileride ben buna ağlarım. Ama senin bana şefkat göstermen hani beni mahcup eden bir iyilik hali şu an. Yani bu sefer sen kırılma, aman sen üzülme, sen bozulma diye ben
kendi derdimi bırakıp seni şey yapacağım, sana karşılık vermeye çalışacağım.
Bırak ben batayım yani. Hani şu an evet, işteyse yani zaten batacağım ben hani bununla ilgili. Ama bir de batarken seninle uğraşmak zorunda kalmayayım. Sonra çıkmak istediğimde ya da çıkarken ben el verir misin dediğimde sen bana el verirsen okey. Ama şu an yapma. Hani iyi gelmiyor bana. Anam bir bozuldum. Bir böyle mahcup. Ben mahcup oldum. Ne, yani iyilik etmeye çalışırken ne yapmışım meğerse diye. Ama çok haklıydı. Yani orada belki de onun ihtiyacı oydu ama istemediği bir şeydi. Yani ihtiyacı olmasına rağmen istemediği bir şeydi. Senin bu ikinci yaptığın ayırıma gelecek olursak. Açıkça ve resmi bir şekilde talep etmediği bir şeydi. İyi ki de talep etmiyorum bak. Vallahi talep etmiyorum. İhtiyacım olabilir ama etmiyorum dedi yani bana. O da benim için bir ayılma böyle ayma hali olmuştu. Demek ki neymiş? Canımızı yapacak şeyi vermiyormuşuz. Ya da verdiğimiz şey...
Ya verme yani şöyle, canımızı yakacak şeyi vermiyormuşuz. Belki burada tam şey olmayabilir, tam karşılamayabilir durumu. Yani canımızın yanmasını aslında hani içselleştirebilmeliyiz yani. O olgunluğa sahip olabilmeliyiz. Yani eğer gerçekten karşı tarafın iyiliğini istiyorsak bizden giden bir şeyi...
Onu da göze alabilmeliyiz.
Farkında olmalıyız, evet. Bunun farkındalığını hani böyle şey göz ardı etmemeliyiz. Hani bir beklent, hani zorla alışverişe girmemeliyiz. Hı hı. Bu tek taraflı bir şey. Bu hibe etmeliyiz yani, anladın mı? Burada olay şey değil. Yani borç vermek, işte verip karşılığını beklemek değil. Bunu hibe edeceksek yapmalıyız. Kendimizde bunu sormalıyız önce.
Ya ben bunu yapıyorum. Çok görüyoruz bunu. Ebeveynlikten ben bunun için saçımı
süpürge ettim. Evet, saçımı süpürge ettim. Biz evde yaşardık bu tartışmaları ben ergenken işte yani. O kadar besle büyüt işte, karşılığı bu işte, bu cevapla mı, bu sizi bilme, ha böyle şeyler mi diye. Yani evet, ben de şimdi baba oldum. Aha. Yani görüyorum hani benim de oğlum bana bazen işte 8 yaşında dik dik çıkıyor. Ama mesela o tecrübemi kendi ebeveynliğime taşıyorum. Ben şey demiyorum işte... Ben sana o kadar şey yapıyorum demiyorum mesela. Yani bu benim sorumluluğum. Yani burada ya ben işte senin karnını doyurdum, seni dünyaya getirdim, sana yürümeyi öğrettim, konuşmayı öğrettim. İşte sen de bana hani bunun karşılığında hani minnet edeceksin diye. Ya ben evladımın beni sevmesini istiyorum. Benim yaptıklarım karşılığında beni sevmesini istemiyorum. Beni sevmesini istiyorum. Dolayısıyla ebeveynlik bence fedakarlığı... kavramının tamamen dışında bir mevzu. Yani orada yapılan hiçbir hareket bence fedakarlık değil.
Ya şu açıdan görüyorum ben, ebeveynlikte yapılan fedakarlıklar ya da ebeveynliğin bir tanımı gereği yapılan şeylerin hani verdiğin şey canını yakmadıkça vermiş sayılmazsın kategorisine çok giriyor. Yani canını yakacak.
Sevdim cümleyi.
Ebeveynlik canını yakacak. Ebeveynlik kolay bir şey değil. Ebeveynlik hani belli fedakarlıkları barındıran ve bundan da daha sonra çocuktan hani karşılık beklememen gereken bir şey zaten. Yani
ya çocuğun haberi yok dünyaya geldiğinden bile. Böyle yok. Bir talebi yok ya, her şeyi geçtim. Yani çocuk doğmuş ve yani bilinçli bir şekilde yapmamış bu eylemi. Yani onun dünyaya gelmesine vesile olduysan Yani buna katlanacaksın. Buna katlanmak
yani
zorundasın.
Yani o dediğin gibi canın yanacak ve sen bu canının yanmasını, bu verdiğin şeyin normal olduğunu,
Evet.
senin zaten hani ben bunu yaparım deyip gönüllü olduğun işin bir hani gereği olduğunu bilmek gerekiyor. Yani şu an hani Çınar'ın haberi yok benim gece uykusuz kaldığımdan. Hani.
Evet.
Ve
Hiç de
umurda
önemli değil bu arada Çınar
yani,
için.
Hiç de önemli çünkü o acıktı ve doyması gerekiyordu.
Evet.
Emmek istiyordu o kadar. Ama diğer şeylerde yani karşılık bekleyerek alma verme dengesi de bence önemli. Yoksa Rabbena hep bana o da olmaz. Yani hani birbirimizi karşılıklı alan açabildiğimiz, böyle kucaklayabildiğimiz, senin ihtiyacın olduğunda ben sana, benim ihtiyacım olduğunda senin bana destek çıkabileceği ilişkilerde karşılıklı fedakarlıklar oluyor zaten. Ama bize öfke yaratan kısmı neresi o zaman? Canımı yakacağı kadar vermek. Sonra hani kadir kıymet bilmedi noktasına gelmek. Ve bence çocukların oyuncaklarını paylaşmak istememeleri de buna güzel bir örnek. Her oyuncağını paylaşmak istemez çocuk. Zorla onu, o oyuncağını paylaşmaya zorlamak sıkıntılıdır. Hani canını yakacağın oyuncağı götürme okula dersin ya mesela. Ya da ne bileyim hani misafir geldiğinde kırılınca üzüleceğin oyuncağı çıkartma ortaya, verme. Bu çok sağlıklı bir sınır meselesi aslında.
Şey var söylediğinde, yani işte karşılık, tabii hani karşılık beklemek çok garip değil. Ama yani bir karşılık söz konusu olursa bu kârdır. Bu beklemediğim bir kâr olmalı. Ben onu diyorum. Yani beklentiyi minimize edersen karşı taraftan, gelecek her güzel hareket sana kendini çok iyi hissettirir.
Ben beklentiyi sıfırlayabileceğimizi düşünmüyorum.
Minimize etmek dedim o yüzden zaten. Sıfırlamak demedim. Yani kendi karakterin doğrultusunda ne kadar düşürebilirsen o kadar şey olursun, mutlu olursun. Ama verdiğin kadar almayı beklersen bu her zaman çok büyük risktir. Ha, bazen karşı şey de oluyor, denk de geliyor hakikaten. Karşındaki insan onu sevdiğin kadar seviyor. Senin gibi fedakar biri. Yani sen ona ne verdiysen belki mesela iki mislini veriyor sana. Ya, burada bir yarışa giriyorsunuz. Bir de öyle bir durum var ya, fedakarlıkta böyle birbirini yorma da öyle bir şey de var.
Hesabı kim ödeyecek, eline.
Tabii ya, işte o aikido'ya girme gibi yani. Böyle hakikaten sürekli çıtayı yükseltme durumu da oluyor bazen ikili ilişkilerde. O da çok yorucu bir şey. Ya her şey bir denge işi. Yani işin özü. Yani çok yani dedim. Demek ki sözümüz bitti burada.
Sözümüz bitti. Ben de gideyim öğrencilerime diyeyim ki özür dilerim arkadaşlar.
Ben de öyle bir evet.
Vallahi keyifli oldu. Benim anlattıkça kendimi de daha iyi anladığım bir bölüm oldu. Dilerim hani dinleyenler için de böyle biraz kendilerine dönüp neyi niye yapıyorlar, yapınca niye öyle hissediyorlar. Belki bize de yazarsanız seviniriz.
Seviniriz, evet.
Öfke zaman yaratmayan fedakarlıklar diliyoruz herkese.
Ve iyi günler diliyoruz.
Kendinize çok iyi bakın efendim. Görüşürüz bir sonraki bölümde. Thank you.